Ayrım 7, sayfa 82. Mola pansiyon. Arıza ne kadar güçlü olursan ol, bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. Akacak kan damarda durmuyor diyerek anlatmaya başladı. Leyla, pansiyon işine girmek istiyoruz dediğinde şaka yapıyor sandım ama bu konuda çok ciddiydi. Bizim kızın hiç aklımıza gelmeyen şeyleri yapmayı sevdiğini iyi biliyordum ama bu seferki düşüncesi iyice uçuktu. Durduk yerde nereden çıktı bu pansiyon işi? Neyine güvenerek bilmediğim bir işe başlamayı düşünüyorsun? Kafayı mı yedin sen diye çıkıştım ama bilmediğimiz bir iş değil abi. Zaten pansiyonculuk yapılıyor bizim köyde diyerek karşı atağa geçti hemen. Alaycı bir sesle kim yapıyor? Ne zaman başladılar? Benim niye haberim yok? Dedim ama her zamanki gibi cevabı hazırdı. Nasıl haberin yok? Ninemin geçen sene ağırladığı İngilizleri ne çabuk unuttun. Köy halkı zaman zaman dışarıdan gelen misafirliği ağırlamıyor mu zaten? Pansiyonculuk da bir nevi misafir ağırlamak gibi bir şeydir. Müşterileri misafirizmiş gibi yatırıp yedirip içireceğiz. Misafir ağırlamaktan tek farkı bu hizmetler karşılığı para almak. Suzan öğretmenle baş başa verip araştırmışlar, derslerini iyi çalışmışlardı. Leyla kendine göre haklıydı ama Ölüdeniz'deki otelde çalışan arkadaşım sayesinde bu işin anlattığı kadar kolay olmayacağını biliyordum. Leyla'ya bunları anlatsam da her işin zor yanları vardır. Tütüncülük çok mu kolay sanki? Sabahtan akşama kadar durdurak bilmeden köle gibi çalıştırıyor bizi diyerek söylediklerime kulak asmadı. Leyla'nın bu işi yapmayı çok istediğini gözlerinden anlamıştım. Tıpkı yıllar önce ortaokula gitmek için babamı razı etmeye çalıştığı günlerdeki gibi bambaşka bir maviye dönüşmüştü gözleri. O mavi nasıl anlatılır bilmiyorum. Arıza bir an durup düşündü. Hani denizin aydınlık, ışıl ışıl olduğu anlar vardır ya, hani çakmak çakmak yanıp sönen ışıltılarının göz aldığı, mavinin daha güzel olamayacağı anlar, Leyla'nın gözleri tıpkı öyleydi işte. Kısa bir sessizlikten sonra arıza anlatmaya devam etti. Bu işi çok istiyordu. Destek verir, arka çıkarsam işi kolaylaşacaktı. Benden istediği de buydu. Okulunu bıraktırıp evlendirdiğim için kendimi ona karşı suçlu hissediyordum. Düğününde bana sarılıp ağladığında affettiğini anlamıştım ama bu benim içimi rahatlatmamıştı. O beni affetse de ben kendimi affedemiyordum. Arıza Leyla'nın onu affetmesini sağlayan kendi gözyaşlarını anlatmaya gerek duymamıştı. Pansiyon işi pek aklıma yatmamıştı ama Leyla'yı sonuna kadar desteklemeye karar verdim. Ne istersen yap, sana elimden gelen yardımı yapacağım deyince attığı sevinç çığlıkları kulağımdan hiç silinmedi. Ben artık akıllanmaya, adam gibi bir işin ucundan tutmaya karar verdim. Sözleriyle annemin ağzından girip burnundan çıkarak evin altındaki yeri dördümüzün yani ben, Meryem, Leyla ve Oğuz'un üstüne yaptırmayı başardım. Şimdi sen Oğuz'un ne işi var aranızda, annenin malına onu niye ortak ettiniz diye sormadan ben anlatayım. Oğuz da ailemizden biri artık. Sevsen de sevmesen de bunu kabul etmek zorundasın. Oğuz'u bu işin dışında tutamayız. Haklı olarak işi kendinin görmez, benimsemez. İş kuracağım diye Oğuz'u da gözden çıkaramam diyerek Leyla baştan şart koştu bunu. Leyla haklıydı. İstemeye istemeye kabul etmek zorunda kaldım. Tapuyu ipotek ettirerek kredi çektik ve hemen binanın yapımına başladık. Aslında ben pansiyon işine karışmak istemiyordum. Pansiyon işi bana göre değildi. Krediyi aldıktan sonra Leyla ve Oğuz kendi başlarına devam edeceklerdi yola. Baştan böyle konuşmuştuk ama ne olduğunu anlamadan kendimi pansiyonculuğun tam ortasında buldum. Kenan araya girmeden, soru sormadan sessizce dinliyordu. Daha önce düşünmediğimiz, hiç hesaba katmadığımız bir sürü iş, boğuşmamız gereken bir sürü zorluk çıkıyordu karşımıza. Benden bu kadar, ne haliniz varsa görün deyip kenara çekilemezdim. Söz verdiğim gibi inşaat bitinceye kadar Leyla'nın yanında durmalıydım. Canımız burnumuzda koştururken Oğuz'a olan kızgınlığım bile küllenmeye yüz tutmuştu. Eskisi kadar kızmıyordum ona. Hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışan Leyla'yı görmeni isterdim. Bizimle birlikte kum eliyor, tuğla taşıyor, çimento karıştırıyordu. Hayallerini kendi elleriyle gerçekleştiriyordu. Çalışırken pansiyonun önüne hangi çiçekleri dikeceğini öyle bir heyecanla anlatıyordu ki ağzından dökülen sözler taşın toprağın arasına karışarak elvan elvan çiçek açıyorlardı. Vallahi bravo sizin kıza. Çok azimliymiş doğrusu. Arıza'nın anlatırkenki heyecanı ona da geçmiş, kendini tutamamıştı. Öyledir Leyla. Aklına koyduğu, başladığı işi bir arıza çıkmadıktan sonra kolay kolay bırakmaz. Arıza önünde değil, yanında olduğu için şanslıydı bu sefer. Kesin bir dille, inşaat bitince gerisine karışmam. Elimden gelen yardımı yaptım. Beni rahat bırak artık. Ben özgür dolaşmaya alışmış bir adamım. Böyle bir yere bağlı kalarak yaşayamam dedim Leyla'ya, ama yine de dediğimle kaldım. Leyla elimi ayağımı bağlayacak öyle bir şey yaptı ki hiçbir yere gidemedim. Yine ne yaptı Leyla? Kenan'ın kendini vererek dinlemesi Arıza'nın hoşuna gidiyordu. Arkasına dayanıp daha bir hevesle anlatmaya devam etti. Pansiyon inşaatı bitince ben dediğimi yapıp işi onlara bıraktım. Leyla pansiyonu dayamış, döşemiş, hatta ninemin hatırını kırmamak için oda kapılarına birer nazar boncuğu bile asmıştı. Nineyi çok merak ettim gerçekten. Döner dönmez ilk işim onunla tanışmış olacak. İnşallah. Buradan kurtulalım da ninemi uykudan kaldırır, yine tanıştırırım seninle. Konuşmak ikisine de iyi geliyor, en azından morallerini yükseltip umutsuzluğa düşmemelerini sağlıyordu. Bir akşam kapıya dayanıp bizi pansiyona götürdü Leyla. Pansiyonun bahçe kapısına yaklaştığımız sırada birdenbire ışıkları yanıveren koca bir levha çıktı önümüze. Levhanın ışıkları yanıp sönerken Mola Pansiyon yazısı da bir görünüp bir kayboluyordu. ''Bu ne böyle? Nereden buldun bu ismi?'' dedim Leyla'ya. Leyla gülümseyerek ''Aşk olsun abi, biraz dikkat edersen nereden bulduğumu anlarsın.'' deyince bir an durup düşündüm ve molanın anlamını çözdüğümde çok mutlu oldum gerçekten. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi böyle bir şey. Bizim kız yine yapacağını yapmış, sürprizin içine sararak hapı yutturmuştu bana. Kenan Arıza'nın niye mutlu olduğuna bir anlam veremediği için sessiz kalmıştı. ''Abi, molanın ne anlama geldiğini anlamadın mı?'' Molanın anlamını biliyorum tabii, ama senin buna niye sevindiğini, mutlu olduğunu anlamadım. Aşk olsun abi, gazeteci adamın uyanık olması, lep demeden leblebiyi anlaması lazım. Melek'le Meryem'in M'si, Oğuz'un O'su, Leyla'nın L'si, Arıza'nın A'sını alır yan yana koyarsan olur sana mola. Kenan gülerek, harika bir fikir vallahi. Bravo sizin kıza. Çok güzel bir sürpriz yapmış gerçekten. Hakkını teslim etmek gerek. Bu kadarla kalsa iyi. Arıza anlatmaya devam ettiğine göre sürprizin arkası vardı daha. Leyla, bak abi diye başladığı sözlerini, başarılı olmak için birbirimizden kopmadan el ele birlikte çalışmalıyız. Bu noktayı bir örnekle açıklamak istiyorum. Molanın bir harfini A'yı kaldırırsak geriye mol, yani anlamsız, kulağa tırmalayan harfler kalır. Anlamlı, kulağa hoş gelen sıcak bir kelime istiyorsak bütün harfler bir arada olmalıyız. Molanın her harfini seviyorum ve her harfini istiyorum. Hepsine ihtiyacımız var. Bizimle kalırsan istediğin zaman istediğin yere gidersin. Şunu yap, bunu yap diye sıkıştırmayacağım seni. Söz veriyorum diyerek bitirdi. Kenan bir ıslık çalarak, vay be, bu sözleri dinleyen insan hiçbir yere kımıldayamaz, bağlanır kalır dedi. Ben de kımıldayamadım işte. Leyla birkaç cümleyle elimi ayağımı bağladı benim. Güzel bir hazırlık yapmışlar. Hep bir ağızdan şarkılar, türküler söyledik. İlk misafirlerimiz olan Esra ve Murat'ın evlilik hikayelerini dinledik. Anlattıkları fıkralara kahkahalarla güldük. Hatta Leyla'nın düğününde bile yapmadığım şeyi yapıp Oğuz'la Zeybek bile oynadım. Gerçi salak adam mahvetti güzelim Zeybek'i, ama olsun, yine de unutulmaz bir gece geçirdik. Kenan Zeybek lafını duyunca, ben de güzel oynarım Zeybek'i, lisede okurken halk oyunları ekibindeydim dedi. Halk oyunları ekibinde falan çalışmadım ama benden güzel Zeybek oynayan birini görmedim daha. Görmemiş olman çok normal, dün gece tanıştık daha. Döndüğümüzde oynar, kimin daha güzel oynadığına karar veririz. Kenan kendinden emin konuşuyordu. Ayağını ovalayan Arıza, abi bu ayakla Zeybek oynarsam sen kafadan birinci olursun zaten. Artık başka bir zaman kapışırız inşallah diyerek kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Leyla'nın gazına gelerek pansiyonda kaldım ama işleri yoluna koymak kolay olmadı. Gelen 3-4 müşteri işi döndürmeye yetmiyordu. Ölüdeniz'e, Fethiye'ye gidip müşteri arıyordum. Oğuz bu işleri bilmediğini, anlamadığını söyleyerek kaytardığı için hep ben koşturdum. Herkes sabah erkenden uyanıp işe koyulurken Oğuz Bey'in öğleye kadar uyuyup işe el sürmeye yanaşmaması ona olan öfkemi kendi elleriyle biledi. Gerildiğimiz, kopma noktasına geldiğimiz zamanlarda yaşadık ama Leyla'nın araya girmesiyle devam ettik işte. Adam çoğu zaman uyuduğu için birbirimizi pek görmüyoruz zaten. Kısaca ite kaka bugünlere kadar geldik işte ama sonrası ne olur kestiremiyorum. Hep beraber yaşayıp göreceğiz artık. Benim hikayem bu kadar. Başka merak ettiğin, sormak istediğin bir şey var mı abi? Olmaz mı? Hem de sürüyle ama şimdi aklım karıştı birden. Ne soracağımı şaşırdım. Ha, tamam buldum. Ara olayından sonra Leyla'ya yaptığın eşeklik neydi abi? Arıza bir yudum su içip, anlatayım abi, onu da anlatayım dedi. Dev anası. Oğuz kahvaltısını yaptıktan sonra alışverişe gitmiş. Melek mutfakta kapak ekmeği pişirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Melek ve Leyla ise kuruyan çarşafları ütüleyip katlamakla uğraşıyorlardı. Migren krizi tuttuğu için apar topar denizden dönmek zorunda kalan Seda Hanım'ın perişan halini gören Leyla, "Sen git yat hemen, Ayşe'yi merak etme, ben onunla ilgilenirim," dedi. Ağrıdan ayakta duracak hali bile kalmayan Seda Hanım, "Eşim Fethiye'ye ilaç almaya gitti. Döndüğünde Ayşe'yi alır. Sana zahmet olacak ama," diyerek odasına gitti. Pansiyona geldikleri 4 günden beri etrafta dolaşıp merak ettiklerini öğrenmeye çalışan bu şirin, tatlı kıza bayılıyordu Leyla. Onunla zaman geçirmek zahmet değil, keyif olacaktı. İşe biraz ara verip teneffüse çıkmak insana iyi geliyordu. "Şöyle koca bir tabak patates kızartması ve bir bardak meyve suyu ister misin?" Ayşe sevinçle ellerini çırparak "İsterim," dedi. Birlikte mutfağa girdiler. Leyla patates kızartırken Ayşe annesinin başının nasıl ağrımaya başladığını, denizden nasıl istemeye istemeye çıktığını anlattı. "Ne güzel yüzüyorduk babamla. Annem ölüyorum, başım çatlıyor," deyince hemen toparlanıp geldik. "Biraz daha yüzmeme izin vermedi babam. İstediğim kadar yüzmemiştim daha. Birazcık başı ağrıyan insan ölmez ki." "Annenin başı birazcık değil, dayanamayacağı kadar çok ağrıyormuş. Önemli olan annenin sağlığı. Deniz kaçmıyor ya, annen iyileşince yarın yine gidersiniz nasıl olsa," diyerek teselli etti Ayşe'yi. Tabağında kalan son iki patatesi de ağzına atan Ayşe, "Sana bir şey soracağım Leyla abla ama bunu anneme söylemek yok. Aramızda kalacak, tamam mı?" diye fısıldadı. Leyla da aynı ses tonuyla, "Sor, söz veriyorum aramızda kalacak," dedi. "Annem bana sakın kuyuya yaklaşma, kuyuda yaşayan cadı seni aşağı çeker," dedi. "Kuyuda gerçekten cadı var mı? Kuyunun ağzındaki izleri cadı mı yapıyor?" Leyla böyle bir soru beklemediğinden nasıl cevap vermesi gerektiğini de kestiremiyordu. Yok dese annesinin yalanını ortaya çıkaracak. Var dese Ayşe'ye yalan söylemiş olacaktı. Çocukken kuyuda yaşadığını düşündüğü dev anası yüzünden yeterince üzülmüştü zaten. Bu güzel kızı cadılarla, dev analarıyla korkutmanın bir anlamı yoktu. Dev anası deyince aklına geliveren parlak bir fikir Leyla'yı rahatlattı. İki tarafı da üzmeden problemi halletmenin yolunu bulmuştu. Çocukken onun üzülmesine neden olan dev anası şimdi işine yarayacaktı. Ninesi, "Sakla samanı gelir zamanı," derken bunu kastediyordu galiba. Ta çocukluğundan beri sakladığı dev anasının zamanı gelmişti işte. Masal kahramanları olduğu gibi kaldıkları, eskimedikleri için 10 yılı aşkın bir süre geçmesi hiçbir problem yaratmazdı nasılsa. Sorularını cevaplamadan önce kuyuda yaşayan cadıyla ilgili bir anımı anlatacağım sana ama iki şartım var. Ayşe heyecanla, "Tamam, ikisini de kabul ediyorum, hadi anlat," dedi. Hemen tamam demekle olmaz bu iş. Kabul etmeden önce şartlarımı dinlemen lazım. Ne olursa olsun yalnız başına kuyuya gitmek ve anlatacaklarımı bitirinceye kadar soru sormak yok. Niye? Daha anlatmaya başlamadan ilk soru gelmişti. Birincisi, Kuyu, cadı olsun ya da olmasın, küçük çocuklar için her zaman tehlikelidir. İkincisi, sen böyle soru sormaya devam edersen sohbetimiz akşama kadar sürer. Sürsün, sürsün ama benim o kadar zamanım yok. Yapmam gereken işler var. Peki öyleyse söz veriyorum, ağzını bile açmadan dinleyeceğim seni. Ayşe ağzını sımsıkı yumarak hamağa uzandı. Ayşe'nin bu tavrı Leyla'nın çok hoşuna gitmişti. Bu tavrın anlatacaklarımı bitirdiğim zaman birkaç soru sorma hakkı kazandırdı sana diyen Leyla, bir yandan Ayşe'yi sallarken bir yandan da anlatmaya başladı. Bir zamanlar ben de senin gibi küçük bir kızdım ve geceleri kitap okumadan uyumazdım. O gece okuduğum masal bittiğinde, masal sanki bizim köyde yaşanmış diye düşündüm. Okuduğum, dinlediğim her masalda etrafımdan izler aramak çok hoşuma giderdi. Masalda anlatılan başı dumanlı yüksek dağlar, çamların uğultusuna karışan cırcır böceği ve guguk kuşlarının sesleri, geceleri dağlardan gelen kurt ulumaları, uzun kuyruklarıyla bir taşın altından çıkıp diğer taşın altına giren köy göçürenlerin hepsi bizim köydeydi işte. Her şeyi yerli yerine oturtmuştum ama bir tek dev anasını koyacak yer bulamamıştım. Ayşe'nin açılan ağzı verdiği sözü hatırlayınca kapandı. Leyla, Ayşe'nin ne soracağını anlamıştı. Dev anasının bir çeşit cadı olduğunu düşün ama bir dudağı yerde, bir dudağı gökte kocaman bir cadı diyerek Ayşe'nin sorusunu cevapladıktan sonra anlatmaya devam etti. Evin yanındaki tütün balyalarını koyduğumuz yeri düşündüm ama dev anası oraya da sığmadı. Ağabeyim bile sığmamıştı oraya. Ağılı beğenmedim. Beğensem bile keçiler aralarını almazlardı zaten. Mutlaka ama mutlaka bir yere yerleştirmeliydim onu. Devanasız masalın tadı olmuyordu. Kuyu aklıma gelince buldum diyerek sevinçle ellerimi çırptım. Devanasını büyük bir özenle bahçedeki kuyuya yerleştirdikten sonra gönül rahatlığıyla uykuya daldım. Dev anası çok geçmeden o dar kuyuda sıkıldı. Yeryüzüne çıkmak için tırnaklarını kuyunun ağzına takarak gövdesini yukarı çekmeye çalıştı ama dengesini kaybederek sulara gömüldü. Dev anasının kuyuda kalmaya hiç niyeti yoktu. Başını sudan çıkarıp bir daha denedi ama kuyudan çıkmayı yine başaramadı. Sonra bir daha, bir daha derken kuyudan çıkmak için uğraştıkça kuyunun ağzındaki taşlar uzun, derin tırnak izleriyle doldu. Uyandığımda sanki kuyudan çıkmaya çalışan benmişim gibi ter içindeydim. Bütün bunların rüya olduğunu uyanınca anladım tabii. İnsan rüyasında gördüğü şeyleri bazen gerçek sanabiliyor işte. Kuyunun ağzındaki izleri su çekilirken kovanın ipinin sürtüne sürtüne yaptığını biliyordum. Tabii öyle bir iki günlük iş değildi bu. İzlerin oluşması için uzun yıllar geçmesi gerekiyordu. Ninem defalarca anlatmıştı bunu ama yine de korkmuştum işte. Birdenbire aklıma gelen şahane bir fikirle yorganı tekmeleyerek yataktan fırladım. Komşumuz Fatma Nini'ye gelen ve ona hava atmaya kalkan süslü şehirli kızlar yanmışlardı şimdi. İntikamımı feci bir şekilde alacaktım onlardan. Kavga etmeyi sevmeyen bir kızdım ama bu şımarık kızlar beni bile yoldan çıkarmışlardı. Kafamda planın ayrıntılarını düşünerek kızların bahçeye çıkışını bekledim. Bahçeye çıktıklarında onları peşime takarak kuyunun yanına götürdüm ve bire bin katarak kuyuda dev anası yaşadığını, gördükleri izlerin onun tırnak izleri olduğunu anlattım. Kızlar, hadi canım sen de, çocuk mu kandırıyorsun sen, olur mu öyle şey deseler de hallerinden inanmakla inanmamak arasında gidip geldikleri belli oluyordu. Onları ne olursa olsun mutlaka inandırmalıydım. Abimi bulup, abi ne olur gel de kuyudan su çekerken, kaçın, kuyudan dev anası çıkıyor diye kovayı fırlat kaç. Şu kendini beğenmiş kızlara günlerini gösterelim. Kuyuda dev anası var mıymış yok muymuş gösterelim diye yalvardım ama bir türlü razı edemedim. Leyla anlatmaya devam ediyordu ama öyle sıcağıyla tatlı tatlı sallanan hamak el ele verip Ayşe'yi çoktan uyutmuştu bile.